başlangıçta çok korktuk. Ama bak neler oldu, radyo karavan kuruldu. Şimdi artık bağımsız ve de full sansürsüzüz. Bak hemen ispat edeyim ve de göte göt diyeyim.
Ve Disco Psiko'ya hoş geldiniz. Özge, nasılsın?
Ayça'cığım selam. İyiyim, sen nasılsın? İyi. Geçmiş olsun. Azıcık
çok felaket, feci hastalandık ya. Mutoni'nin bize bağışı oldu. Ve benim de boğazım, sesim kısılarak bu dünyaya girdim.
Şu ara çok duyuyorum ama yalnız değilsiniz.
Şu ara çok İzmir'de salgın var sanırım. Aynen bu şekilde, hani bu mevsimde böyle olunur mu diyen çok kişiyle
karşılaştım.
Ama sen
bir ceryanda durma istersen, çünkü buradan birazcık zehri alacaksın gibi görünüyor ama.
Dur bakalım, bizim biraz bağışıklığımız var. Evet, ya gene de kapatayım şurayı.
Bütün yaz bahçedeydiniz, o bir güçlendirmiştir. Gerçi biz de bahçeli ortamlardaydık.
Siz herkes açıktaydık canım, dışarılardaydık.
Nasıl çok geçti yaz?
Yaz harala güreli, koşuşturmaca. İnişli kalkışmalı inişmeli.
Nasıl sakızla karşılaştık ama?
Ya evet, ne güzel denk geldik öyle. Günlüğüne gidip gelmiştik.
Tekneyle gidip geliyorsunuz. Çok sosyetik gördüm sizi
vallahi
ama.
Valla şimdi dedim çok sosyetik gördüm sizi diyecek Ayça bizim. Tekne bizim değil valla.
Canım kardeşin diyeyim kardeşim. Keşke bizim de olsaydı. Peki Özge, şimdi artık depresyon zamanları geldi.
Sorma.
Aslında şimdi
güneş de gitti. Yağmur da yağıyor.
Patlama zamanı aslında biraz, mevsim geçişinde. Mesela benim çok üretken bir dönemimdeyim şu aralar. Bakma sesim böyle. Çevrem kötü. Sesim böyle, fakat üretken bir zamanımdayım. Böyle artık hani hem resim yapıyorum, kitap okuyorum, ne şarkı güzel yapıyorum falan, böyle maşallah değil mi?
Maşallah.
Kendime nazar
değmesin. Nazar
değdi mi? Değmesin. Güzel bir dönem aslında, ama bu dönemden sonra nasıl oluyor? Birazcık aşağı mı düşülüyor? Ne oluyor?
Şimdi yazın tabii rutin çok bizi tempoda tutan bir şey aslında.
Evet abi.
Rutinimiz değiştiği zaman ister istemez verimlilik de ya da hani ürettiğimiz şeyler miktar oranda değişiyor. Hı hı. Dolayısıyla rutin bizi ayakta tutan bir şey aslında. Şimdi tabii kış döneminde rutin daha oturmuş oluyor. Hele okul yaşında çocuk varsa ailede.
Ay, o çok iyi oluyor aslında.
Bizde de evet. Hem böyle okul kapandığı zaman oh yaşasın okul kapandı nefes alacağız biraz diyoruz.
Ama bütün dengeler
diyoruz.
Şaşıyor. Ben, yazın hiçbir şey üretemiyor insan. Çünkü sürekli geziyoruz. Tabii ki güzel bir şey bu ama.
Evet.
Önümüzde şimdi Küba'ya gideceğiz. Sicilya'ya gideceğiz. Evet. İşte Avusturya mıydı orası? Viyana. Avusturya'da herhalde, değil mi orası?
Güzel, ne güzel gezeceksiniz.
Gezeceğiz ama işte onlar ufak tefek, hani 5 günlük falan, ama bu yoğun gezme durumunda insan hiçbir şey üretemiyor. Psikolojide de insanın bozuluyor, ama gelince de bozuluyor abi, geldik şimdi diye. Bu benim şahsi sorularımdı. İstersen bugün şimdi senin yapalım.
Tabii şimdi yazdan sonra dedik böyle bir konuyla başlayalım. Aynı senin dediğin sebepten dolayı. Çünkü yazın ne olursa olsun rutinler bir değişiyor. Hele çocukların okulu kapandıktan sonra çocuklar sürekli evde oluyor ya da bir git gel oluyor, tatil programları oydu buydu şuydu derken hiçbir şey olmasa yatma kalkma saatleri bile değişiyor. Evet. Yeme düzeni değişiyor. Her şey değişiyor. Onlara bağlı olarak. Sosyalleşmeler de değişiyor.
Değişiyor.
Hani derler ya çocuğun tatilinden değil de huyunun bozulduğuna yanarım derler. Mesela başka birisinin yanına gidiyor. Çocuklar birileriyle sürekli bir sosyalleşme oluyor. Ne olursa olsun kışın okul zamanı olan o düzen olmuyor artık. O değişmeye başlıyor.
Evet.
O rutinde tabii yaz sonunda ne oluyor? Okulla beraber tekrardan böyle bir hani rutine oturtma düzeni başlıyor.
Evet.
Rutinin şöyle bir avantajı oluyor. Daha planlı programlı olunca daha üretmek için zaman dilimleri de ayrılabiliyor orada. Her şeyin kimin ne yapacağı düzen var yani, işte şu saatte kalkılıyor, okula yetişilecek mesela.
Ben seviyorum ya, bir domez olarak, aslında gizli domez olarak severim düzenli hayatı.
Yani ben düzen bir de güven duygusunu da pekiştiriyor.
Evet abi.
Daha güvende hissediyorsun çünkü ne olacağını biliyorsun.
Evet.
Belirsizlik olmuyor hayatında.
Ama bir yerden sonra da çok sıkıyor.
İşte o da monotonluğu da getiriyor beraber.
Demek ki arayı bulmamız mı gerekiyor?
Evet, biraz arayı bulmak gerekiyor. Şimdi çocuklardan eğer hani okul falan devredeyse bir kere hani bir disipline olmak gerçekten gerekiyor. Çünkü evet. Bir kere bir akademik başarı, akademik başarı da geçelim. Hadi hani eğitim dediğimiz şey aslında nedir? Kalıcı davranış ve becerilerin oturması.
Evet.
Hem yetişkinlerde hem çocuklarda, yani eğitim ömür boyu süren bir şey yani. Tabii. Biz de sürekli kendimizi bir şeylere alıştırmaya eğitiyoruz. Yeni bir şeyler öğrenmek için çabalıyoruz. Ya da yeni alışkanlıklar kazanmaya çalışıyoruz. İşte düzenli spor yapmaya çalışıyoruz. Ya da daha iyi beslenmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi aslında hani disipline etmek, farklı bir davranış kalıbını oturtmaya çalışmak. Hı. O yüzden de hani öz disiplin falan dedik konu başlığı olarak ama ya öyle... disiplin dediğimiz şey aslında kendimiz için doğru olanı belirleyip onu tercih etmek ve onu da davranışa geçirmek. Yani çok kısaca belki bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Bunu içini herkes her şeyle doldurabilir. Hı hı. Yani işte hani dedim ya Aytun bağırsak rahatsızlığından dolayı. Şimdi biz mesela yeme düzenimizi disipline etmeye çalışıyoruz kendimizi. Farklı bir şekilde beslenmeye çalışıyoruz. Onun sağlığı için gerekli olan şekilde ya da hani spor yoksa hayatımızda mesela spor koymaya çalışmak gibi bir şey. O da bir disiplin gerektiriyor.
Öz disiplininden kaçtığım zamanlarda ben şeyi görüyorum. Hakikaten bir içim kapanıyor. Böyle bir stres, bir depresif bir duruma geçiyorum. Ve şey bir kere suçluluk duyuyorum öz disiplinden çıkınca. Evet. Öz disiplini sağlayamayınca. Evet. Mesela şimdi yogaya başladım ama bugün bu halde gidilir mi yogaya bilmiyorum. Sesim kısık bir durumda.
Kendini nasıl hissediyorsan ona bak.
İşte o da disiplini bozarmışım gibi geliyor. Yani sanki öyle bir şey ki bendeki disiplin şey gibi hani abdest gibi.
Evet.
Bir osurukla bir osurukla kaçıyor bendeki disiplin. O yüzden bir kere gitmesem bu hastalıkta yarın gitmem diye korkuyorum.
Şimdi şöyle bir şey, bence davranışı tekrar etmek önemli, niyeti tekrar etmek açısından. İçeriğinin ne şekilde doldurduğun değişebilir. Ama sen niyet ettiysen mesela her gün gideceğim, kendini kötü hisset, yani evden çıkamayacak kadar kötü değilsen, hı-hı, hani en azından belki oraya gidip çok hafif bir şeyler yapabilirsin. Bunu söyleyebilirsin. Yani çok iyi hissetmiyorum. Eminim oradaki uzman kişi de seni zorlamayacaktır zaten. Ama en azından sen kendin için ben bunu yaptım. Hani burada kaldım. Bu yolda devam ettim.
Az da olsa.
Niyetimi devam ettirdim. Hı. Ama içeriği böyle en yoğunundan yapmazsın. Sadece bir nefes egzersizi yaparsın.
Anladım.
Mesela.
Az az ama kesin yapmak lazım. Dedikleri
evet,
şey mi bu?
Aynen o.
Ha, bu
aynen
öz disiplinde o. Yani illa tam performans değil ama sadece şey gibi maratonu kazanmak değil katılmak önemli gibi.
Aynen öyle. Bir de diyorlar ki yani en büyüğünden başlamak değil. Hı. Hani disiplinli olmak. Atıyorum işte senin gibi en yoğunundan her gün yoga yapacağım değil ya da işte ilk koşuda çıkacağım ve 5 kilometre birden koşacağım değil. Hı. Hayır, önemli olan davranış örüntüsünü devam ettirmek. Hı. Ama sürecin içeriğini değiştirebilirsin.
Evet.
Ve onun için diyorlar büyük başlamayın. Küçük başlayın. Mesela her gün bir saat yürüyeceğim. Hadi ilk gün, iki gün, üçüncü gün ya ben bir saat nasıl yürüyeceğim deyip hani hop vazcayılmaya başlanabiliyor.
Evet.
Ama her gün mesela 15 dakikayla başlayacağım. Öğlen arasında 20 dakika yürüyüp geleceğim mesela
bu
gibi.
Bu bir aynı zamanda öz disiplin dediğimiz şey bir şey karar verip hani bunu şu kadar gün yapacağım dediğin zaman kararlılığını da etkiliyor. Dolayısıyla öz saygını da etkiliyor aslında galiba değil mi?
Aynen çok güzel söyledin Ayça. Bunlar bak hani
birbirine bağlı.
Kesin biri olmadan öbürü olmayan böyle birbiriyle el ele tutuşmuş kardeş gibi bunlar aslında.
Peki ben şimdi öz disiplin ama bugün kendimi kötü hissediyorum. Bunu eğer öz disipline uygun bir şekilde gitmedim oraya diyelim ki yogaya, hı-hı, gitmedim. Bu sefer diyeceğim ama onunla kararlı olmam lazım değil mi bu sefer? Gitmediğime kararlı bir sebebimi de kararlı olarak kendime evet, söylemem. Çünkü kendini iyi hissetmiyorsun.
Evet ya da bugün izin veriyorum kendime ama yarın bunu mutlaka yapacağım ya da bugün yapamadığımı şu şekilde telafi edeceğim gibi. Çok güzel bir şey söyledin. Bu tamamen şurada karar vermekle ilgili bir, hı-hı, şey ve bir tercih yapıp karar vermekle ilgili bir şey. Ve tabii çok da kolay da değil yani disiplinli olmak aslında.
Ya
çünkü çeldirici bir sürü bak ne çıkıyor hasta oluyorsun, evet, telefon geliyor, bir şey oluyor, o gün, evet, yorgun kalkıyorsun. Ne bileyim bir sürü bahane bulunabiliyor aslında o yoldan çıkıp vazgeçebilmek için karardan mesela. Onun için de diyorlar ki en az 30 gün bir şeyi sürekli yaparsan o biraz alışkanlığa dönüşmeye başlıyor diyorlar. Şimdi o yüzden sen çok doğru söyledin. Kararlılık, azim, sabır, sabretmek, sebat etmek. Bunlar hepsi birbiriyle böyle bir beraber giden şeyler. Ve sonunda işte bu ne oluyor ama hepsi gerçekleşip yavaş yavaş bu oturmaya başlayınca bu sefer özgüveni beslemeye başlıyor bu. Bak yapabildim.
Evet abi.
Bak zor da olsa ben bunu başarabildim. Evet. Yani mesela, bu çok önemli.
Bu resim yaparken şimdi bir gidip ufacık ve bir milimetrelik bir yere bile bir şey yapsam o gün beni tatmin ediyor.
Tabii.
Yani bugün de bir şey yaptım onunla ilgili.
Tabii. Yani aslına bakarsan hani küçük küçük hedefler koyup o hedefe doğru gidip orada başarıyı görmek. Ve ondan sonra da bak ben bunu yaptım deyince bu hem özgüveni yükseltiyor... Hem de aslında motive ediyor.
Evet.
Ya bak ben bunu yaptım. Yapabilirim o zaman. Hadi bir daha biraz daha yapayım. Hı-hı. Hadi bir tane daha deneyeyim ya da.
Çünkü çok uzaklaştığın zaman ben onu nasıl yapmıştım oluyorsun. Korkuyorsun bu sefer. Evet. Kendi geçmişinin başarısını bile üstlenmiyor insan.
Ama geçmişte kaldı o şimdi geçti
onu
zaten.
Onu yapabilir miyim acaba?
Ya da kuşkuya düşmeye başlıyorsun.
Mesela her yazı yazdığım zaman eskiden gazetede yazarken ay ben o yazıları nasıl yazıyordum ya bir daha yazamam herhalde diye her seferinde haftada 3 gün yazıyordum. Her seferinde bunu yaşıyordum. Maşallah. Çünkü ama bir dakika şimdi olsa gene yazamam mesela.
Yani o şimdi biz şöyle diyoruz hani bir kere bisiklete binmeyi öğrenen bir insan... Bisiklete binmeyi unutamaz artık. Ya da yüzmeyi öğrenen bir insan yüzmeyi unutamaz
Peki,
artık.
Peki yaratıcılık gerekir.
Çalışırsan gelir yani.
Geliyor değil mi? Onu çalışarak geliyor.
Evet, o beceriyi sen bir kere gerçekleştirdiysen beceri yok olmaz.
Peki.
Belki şey olabilir hani biraz zımpara isteyebilir sadece. Bir iki böyle bir deneme isteyebilir. Hı-hı. Bir iki antrenman ondan sonra hemen gelir o gene.
Peki Özge öz disiplini şimdi hani sağlamak için o eyleme başlamak gerekiyor. Ama bazen o eyleme hiçbir şekilde canın insanı başlamak istemiyor. O başlangıcı o fişeyi ivmeyi nasıl kazanabiliriz?
Şimdi burada çok güzel bir düstur buldum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki bak yapmak için hissetmek gerekmiyor. Yaparsan hissedeceksin.
Aa ne güzelmiş.
Ben çok seviyorum bu yani mantığını çok seviyorum ve biz terapide de davranış değişikliği için de bunu söyleriz. Aa. Çünkü şöyle bir şey var yani hiçbirimize oturduğumuz yerden Allah'ım çok büyük bir istek geldi şuradan bir 10 kilometre koşup geleyim. Evet. Öyle bir şey gelmiyor yani tepeden inmeye hiçbir şekilde ya da ben kendimi aç bırakayım da şimdi 10 gün boyunca 3 kilo vereyim. Böyle bir ilham gelmiyor yani açlık zor bir şey yani bedeli var bütün hepsinin bedeli var. Dolayısıyla hani oturduğumuz yerden kendiliğinden bir yoğun bir istek gelsin de ben kalkıp bunu yapayım olmuyor. Hı-hı. Zorluyoruz kendimiz. İstemeden de yapmaya başlamak asıl burada. Hani istemiyorsun Hı-hı. ama biliyorsun ki yapman lazım. Disiplin işte, tam da bu zaten yani.
Doğru. Esas disiplin bu zaten.
Yapman gerektiğini bildiğin için onu yapmak durumunda olduğunu kabul etmek ve hani biz bunu çok istiyor muyuz, istemiyor muyuz artık çok hani o başka bir kanal yani.
Evet.
O hangi filmi seyredeceğimizi isteyip istemeyip karar verebiliriz. O ayrı bir şey mesela. Hani ya da şu renk mi tişörtü alayım, bu renk mi tişörtü alayım. Bu tamam o çok disiplin gerektiren bir konu değil ama bahsettiğimiz şeyler beceriyle daha çok ve kazanımla ilgili
Meleke,
şeyler.
Çalışma.
Onlar biraz çok şeye bakmıyor yani. Sen bunu istiyor musun, istemiyor musun da pek bakmıyor.
Yapılması
yani.
Gerekiyor mu, gerekmiyor mu?
Evet. Ya da bunu yapmak benim için doğru mu, iyi mi, değil mi? Onunla evet. ilgili bir şey. Çalışmadan mezun olamıyorsun. Bu belli ama, bir şey mesela. Belli ya da çok emek harcamadan mesela bir sergi çıkaramıyorsun.
Ama ben bunu Memo'ya anlatamıyorum Özge.
Memo'nun şu anda disiplinli olmadığını mı düşünüyorsun?
Abi kesinlikle değil tabii canım. Hayatında bir kere oturup bir şey yazmadı, ders yapmadı. Ya da artık ya sistem mi değişti biz bunu anlamıyoruz. Hı. Ama mesela işte o, yani nasıl olacak bu iş, üniversiteyi nasıl yapacak? Hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Hiçbir sorumluluğu yok dersle ilgili. Ya, halbuki biz evde sorumluluklarını yerine getiren insanlarız. Sen diyeceksin ki sen örnek olmadın da bilmem ne.
Yok estağfurullah.
En güzel
Sizi
şey.
Sizi ben çok açıkçası disiplinliyiz abi. Yani.
O da evet. görüyor bunu. Disiplinli bir şekilde her şeyi üretmeye çalışıyoruz kendi çapımızda.
Evet, evet.
Fakat herife nasıl şimdi ben zorlamayla mı nasıl yapacağız? Ödül her yol denendi. Zorlama, ceza, ödül, nötr, her boku denedik. Şimdi Flash TV seyrettirmekten tut.
İşe yaradı mı?
En çok yaradı. Bak eğer okumazsan
bak,
böyle
olursun. Bak işe yarıyorsa biz de seyrettirelim.
Eğer okumazsan Flash TV'deki gibi olursun
diyorsun. Caydırıcı unsur olarak devreye soktum diyorsun.
Çocuk 10 zanaks verdik sonra.
Anca kendin. Şimdi önce şu var. Senin kafandaki disiplin anlayışıyla artık onun kafasındaki disiplin anlayışı farklı olabilir. Çünkü yaşı artık büyüdü. Yani hani 3 yaşında değil, 2 yaşında değil, 4 yaşında değil, 5 yaşında değil. Artık ergen. Dolayısıyla buradaki süreci nasıl yöneteceğiyle ilgili senin kafandaki adımlarla onun kafasındaki adımlar farklı olabilir. Senin uzun vadeli hedefinle onun uzun vadeli hedefi okulla ilgili farklı olabilir. Senin kısa vadeli hedefinle onun kısa vadeli hedefi de okulla ilgili
abi
farklı
olabilir.
Abi hiçbir
şeyini anlatmıyor bize Özge.
Şimdi sonuç nasıl?
Nasıl yani?
Yani sınıfını geçiyor mu?
Geçiyor. Parayla.
Parayla mı, o nasıl oluyor?
Parayla. Özel okulda ya, parayla. Yok canım, herhalde yapıyordur bir şey. Şöyle mesela resim, heykel öyle şeyler seviyor. O hocalarıyla işte, çok güzel sohbet ediyor. Tamam. İşte çizgi romanlar falan seviyor. Tamam. Çizmeyi seviyor.
Tamam.
Ama bana hiçbir şey açılmıyor. Şimdi benim gibi bizim mahallenin çocuklarının çocukları da hep böyle. O yüzden böyle fazla kişisel giriyorum mevzuya. Hı hı. Bir de işte mesela ben Twitter'dan yazıyorum. İşte Memo Kalk devri başladı. Hadi ne? Memo hadi ama. Anamadığı sabahlar başladı. O kadar çok mail geliyor ki, o kadar çok tweet geliyor ki bizde de aynı terane diye.
Aynen öyle. Yani bak, bir şeye oturtmak kolay bir şey değil. Hani bir davranışı oturtmak, kalıcı hale getirmek hiç kolay bir şey değil. Zannetme ki sadece sen bunu yaşıyorsun Memo'yla. Ergen çocuğu olan her anne az çok, her baba az çok hani şu dişleri kenetleme durumu oluyor. Evet. Çünkü onun işte konuşmuştuk ya geçen sene, onların beyni farklı çalışıyor. Onların hedefleri çok farklı. Biz başka bakıyoruz.
Mesela sen annen baban nasıl sana şey yaptı? Destek, daha doğrusu sana nasıl öz disiplini öğretti?
Vallahi hiç onu da hakikaten düşünüp bakmadım. Ama şunu biz biliyorduk. Hani kardeşim de ben de. Bir sorumluluktu bizim için. Yani okulda başarılı olunacak. Yani başarısızlık tolere edilebilen bir şey değildi bizde. Okul başarısı anladı. Şey de değil. Yoktu. Alternatif yoktu Ayça. Yani diyeceksin ceza mı vardı? Ne yaparlar? Ne ederler? Hayır, öyle bir ceza falan da yoktu. İkisi bir surat asardı bize.
Hadi.
Allah artık sen öl daha iyi yani.
Abi o baştan itibaren.
O hep öyle, o biliyorsun anne babalığın şeyi o yani.
Yok ya, yani başka ya, çeşit çeşit ya insan da, var. Bana hiç yapılmadı çeşit. Benim de okul hayatım rezaletti.
Ha bilmiyorum işte, bak iyisini kötüsünü bilmiyorum. Bizim aile sisteminde böyle bir şeydi.
Evet, baştan yapmak lazım, oturtmak lazım. Sen, annen ne kadar güzel kadınmış ya maşallah.
Ay güzel.
Hülya Avşar gibi kadın ya.
Maşallah.
Maşallah.
Annem güzeldir.
Güzel kadın, evet. Nerelisiniz siz?
Muhacir. Muhacir mahallesi.
Anam muhacir çıktı, gördüm psikolog.
Babam tarafı muhacir bizim.
Annen de muhacir kesin.
Annemin çok
Selanik abi o direkt sarışın yeşil gözlü.
Aydın ve Kemal Paşa tarafından.
Tabii ki canım, senin muhacir Selanik göçmeni.
Yeşil gözlüdür Besbe. Annem sarışındır.
Çok güzel kadın maşallah. Çok güzel, bir gördük ana dedim, ne kadar hoş bir kadın.
Zarif bir kadındı,
evet, yani. Yani abin
kardeşim,
ya kardeşim.
Kıvanç da ona benzer. Kardeşim ona daha benziyor. Çok anneme. Evet. Ben daha çok babama sanki benzerim.
Babana evet çok benziyorsun. Peki karakterler de benziyor mu öyle acaba?
Aytu diyor ki bizim aile için, siz de diyor topunuz birbirinize benziyorsunuz. Hepinizde domuz enerjisi var. Bir duramıyorsunuz. Böyle bir hiperaktif.
Yaşam
bir
enerjisi
şeyler.
Var ama maşallah.
Yaşam enerjisi var. İşte aile hikayeleri ister istemez etkiliyor. Yani hani hep muhacir, İzmirliler muhacir hep böyle diyoruz ya. Biz üçüncü kuşağız aslında hani İzmir'de muhacir ailelerde. Bizden evvelki kuşaklar sıfır başlamışlar. Ha. Ya hiçbir şey yokken iki bavulla gelmişler
bak
buraya.
İşte öz disiplinsiz mümkün değil.
Tabii o yüzden hani benim baba tarafımdaki aile mecburen hani bir maaşlı bir iş olsun diye memuriyete kaymış çoğu muhacirin. Üçüncü kuşaklar öyle. Çünkü yok ki başka bir şey. Hani anca bir maaş olsun diye bu şekilde başlamışlar. Hı-hı. Ve hani bizim tarafta eğitimi seçmiş.
Evet.
Baba tarafım neredeyse babamın annesi, babaannem, dedem, dayısı, yengesi herkes eğitimciydi. Babam da onu görmüş. Ve referans olarak da hep çalışan kadını görmüşler.
Ha.
Yani onun için İzmirli erkekler de tercihleri de o yüzden daha başka, bakış açıları da farklı. Çünkü anneleri de hep çalışmak zorunda kalmış. Çünkü yok. Hiçbir evet. şey yok. Halı dokumuşlar, dikiş dikmişler, yemek yapıp doğru. satmışlar ya da maaşlı işlere girip çalışmışlar. Tutuna tutuna böyle gelmişler.
İki günde de evi dikmişlerdir ama. O macurlar yok
şimdi
mu?
Şimdi tabii o da şey var ya, hani bir ait olma, bir barınma ihtiyacı, yani bir kök salma ihtiyacı çok yoğun. Göçmenlik çok ayrı bir şey yani. Evet o ya. Ayrı bir psikoloji. Kök salma ihtiyacıyla böyle bir çırpınmayla olmuş evet. her şey. Ondan sonra da babam da illa demiş çalışan bir kadın ve öğretmen olsun benim
annen
eşim.
Annen öğretmen mi?
Annem öğretmen tabii.
Ha.
Şimdi benim... olayımda ne yapayım yani? Başka bir çarem var mı? Bizim aile tolere edilemeyecek. Anne öğretmen. Babam da çünkü akademisyen olarak başlamış mesleğine, mühendis o da. Akademisyen olarak çalışarak başlamış. Zaten annesinden babasından hep onu görmüş. Biz ailede doğduğumuzdan beri herkes çalışırdı. Annem evde ders çalışırdı öğretmen olduğu için. Ha. Babam da çizim yapardı.
Ha canım ya.
Böyle büyüttüler yani bizi. Onun için hani o yüzden bizde başarılı olmamak tolere edilebilen böyle bir şey yok. Yapacaksın, hayatta kalacaksın.
Biraz zor zor koşullar insanı aslında mecbur bırakıyor öz disiplinli olmaya.
Tabii.
Yani öyle. Rahat içinde olan çocuklar hep böyle üçüncü kuşak bir şey çıkar ya. İkinci pardon. Kaçıncı kuşak?
Biz şu anda üçüncü kuşağız.
Üçüncü
mesela.
Kuşak. Yani ama mesela bir tane şeyle. Mesela zenginse zenginin çocuğu mutlaka bir şey yapar. Böyle bir rantiye olur.
İşte aile hikayeleri çok etkiliyor. Çocuk hep böyle bir kuşaktan öbürüne aktarılıyor bunlar Ayça. Sen ne gördüysen biraz onu aktarıyorsun. Ya da tam tersi de olabiliyor. Hani ben çok çırpındım. Hani çok zorlandım hayatta.
Evet.
Aman benim çocuğum zorlanmasın.
Benim söylediğim kesin bu herhalde.
Her şeyi önüne koyayım. Aman sıkılmasın. Evet. O ben çektim o çekmesin. Hani mantığıyla evet. da olabiliyor.
En kötü çocuk yetiştirme o galiba ya.
Yani iyisini kötüsünü bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bazı becerileri biz çocuklarımıza kazandırmak zorundayız. Çünkü evet. biz her zaman onların hayatında hani disiplinli kendileri için doğru kararları verecek kadar hani eğer disiplin buysa benim için doğru olan atıyorum. Şu bana teklif edilen uyuşturucuyu kullanmamak ya da benim için doğru olan şu sigarayı almamak ya da benim için doğru olan atıyorum ikinci kadeh içkiyi içmemek.
Evet.
Şimdi bunu diyebilmesi için önemli olan biz yokken de bunu diyebilmesi.
Evet evet.
Bu da hani biz söylediğimiz için bir şey yapmasıyla değil de gerçekten kendisi için onun doğru olduğuna inandığı için onu öyle yapmasıyla olan bir şey. Hı-hı. Bu da işte biraz bu öz disiplinle geliyor. Hani kendisi için doğru olanı yapacak. Evet orada mesela bir heyecan var. Hani isteyecek belki onu. Ama orada bir şey ona dur diyecek. Bunu yapma. Bu doğru Hı-hı. değil. Hı-hı. Senin için doğru tercih bu değil. Hani oradaki o iç ses işte böyle oturuyor bir şekilde.
Evet.
Onun için de öz disiplin ondan önemli. Hani şu ailede çocuk iyi yetişir, bu ailede öyle ben çok inanmıyorum. Yani aile dediğimiz şey de o kadar anlamı değişti ki Ayça. Hani artık hani şeyde aile terapisi yaklaşımlarında ailenin kavramı şeye geliyor. Yani kan bağı aile tanımıyla çok eşleşmiyor artık. Hı hı. Sen kendini kime yakın karşılıksız sevgi bağı içinde hissediyorsan, yani sen kime aile diyorsan senin ailen o gibi oluyor artık bir yerden evet. sonra. O yüzden de hani şu tür ailede çocuk daha doğru yetişir, burada yetişmez. Ondan ziyade bir beceri kazandırılan sağlıklı işlevli bir ortamda mı çocuk? Asıl ona bakılıyor yani.
Doğru.
Bir şarkı doğru. çalalım mı?
Çalalım. Hangisini çalalım? Senin seçtiğin şarkılardan
çalalım. Bergüzel Korel.
Bergüzel Korel dedin, Aykut Gürel'le ne yaptı?
Uyarlaması. Şimdi Bergüzel Korel yeni bir çıkarmış, albüm çıkarmış ve eski bazı şarkıları caz yorumuyla söylemiş.
Aa, güzel mi sesi?
Evet, güzel, fena değil. Yani biz de hoşumuza gitti. Aytu seçti bugün gene şarkıları. Ha. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı şarkısını Aykut Gürel'in düzenlemesiyle söylüyor. Bergüzel
sesi var. Biraz Gülben Ergen'e benzettim sesini.
Hmm, hoş, hoş.
Güzel kız da.
Çok güzel kız. Beğeniyorum.
Tony'nin gelinine benziyor.
Güzel kızmış sizin geliniz o zaman.
Yalnız şimdi çok güzeldir şey. Maşallah. Evet, istenç de çok güzel kızdır. Şey, Google'da baktım da Bergüzel Korel diye. He? Diyor ki makyajsız hali herkese şaşırttı. Ne ay kadar ayıp yani, bir şey. Ne
evet,
kadar güzel.
İnsan yani sonuçta o da. Hayır. Her zaman bakımlı olamayız ki.
Hayır, bir de bir şey söyleyeceğim. Çok daha güzel makyajsız hali abi.
İşte beklentiler farklı oluyor Allah demek. Allah. İlla bir yere koyulacak ve hep orada hani o şekilde algılanacak.
Ne kadar kroyuz ya. Valla çok kroyuz abi.
Acımasız, acımasızız yani.
Kroyuz kro.
İşte hep kro olunca acıması da oluyor.
Hep öz disiplin olmadığı için.
Olmadığı için.
Olsa halbuki kro olmayacağız.
Estağfurullah. Hepimiz çabalıyoruz işte. Yani hiç kimse, hiçbirimiz mükemmel değiliz de işte bir şeyleri bir tık daha iyi yapabilir miyiz diye çaba içindeyiz. Ama asıl da amaç da bence de o yani. Hani hiç en iyisini yapacağız diye bir şey belki değil ama çabalıyoruz, deniyoruz diye. Bu arada ben reklam yapabilir miyim bizim kitabın reklamını?
Tabii. Tabii.
Yazın bizim bir kitabımız çıktı. Kendim için değil ama Türkiye'de çift ve aile terapisiyle ilgili öyküler var bu kitapta. Çift ve aile terapisinin ne olup ne olmadığıyla ilgili daha gerçekçi bir fikir veriyor diye bu kitabı ben önemsiyorum. Çünkü hani bu alanda gerçekten hani eğitim donanımı yerinde olan kişiler tarafından yazıldı bu kitap. 10 tane yazar var. Yazarlarından bir tanesi de benim. 10 tane de çift hikayesi var. Hı hı. Terapi hikayesi var. Zaman zaman bizim discopsiko@gmail adresine sorular geliyor, hani eşle ilgili evet. sorular geliyor, ilişkiyle ilgili sorular geliyor falan. Bu kitap o tarz sorulara cevap olabilir diye düşünüyorum ben. Farklı sorunlara ait terapide nasıl ele alınıyor bu konular, onunla ilgili bir kitap.
Kitabın adı ne?
Kitabın adı Yüz Yüze.
Yüz Yüze.
Pegasus yayınlarından çıktı. Hı hı. Kitabı iki bizim terapist arkadaşımız derlediler. Hı hı. Yudum Akyıl yazıyor kitabın kapağında. Ve Pegasus yayınlarından bildiğim kadarıyla işte DNR'larda, Remzi Kitap Evlerinde satılıyormuş. Satışı da fena gitmiyor dedi bana Yudum arkadaşım evvelsi hafta konuştuğumuzda.
Çok iyi.
İlgilenenler yani çift ilişkisi, işte aile terapisi nedir, çift terapisi nedir, ne oluyor? Yani çift terapisinin içeriğinde ne oluyor? Hani ne oldu? Nasıl yapılıyor bu iş? Onu merak edenler bu kitabı alıp okuyabilirler.
Yüz yüze.
Yüz yüze. 10 tane de işte terapi hikayesi var içinde.
Kalın mı?
Kalın değil. Atınca kafa kırmıyor Ayça. Denedim dermişim. Evde aa, kırmadı.
Ben de alayım da. İşte sen bir tehdit huzuru olsun.
Şöyle bir fırlatırsın cayası kıldım uzaktan. Mutfaktan yayın masasına doğru falan.
Jilet böyle takabiliyor muyuz?
Jilet. Şimdi yeterince kalınlığı var. Şu en kısmına ben baktım, 4 tane jilet.
Yine de sivri köşesi gelirse fena yarmaz yani.
De, o zaman ne uğraşalım değil mi? Niye yazdık kitabı? Bir jilete koyalım, 4 jilet almayacağız. İçine niye kitap yazalım yani değil mi? Evet, reklamımızı da yaptık böylece. Teşekkür ederiz.
Çok iyi. Ürün, bu programda ürün yerleşti galiba.
Yerleşti. Sübliminal de değil. Distrek.
Dümdürük.
Ay ay, evet, devam edelim mi?
Vallahi edelim.
Şimdi en son şeyi ben söylemiştim. Hani asıl önemli olan çabalamak, orada kalmak.
Evet.
Hangisi?
Sütlü mü o?
Dışarıdan yok. Mı geliyor ses?
Dışarıdan geliyor. Geldi. Sütlü yukarıda uyuyordur öküz.
Şundan geldi galiba.
Yok yok, o sütlü değildir.
Tamam.
Sütlü işini, benim sütlüm işini bilir.
Bir de aferin ona.
Tam uyku havası ya. Tam
evet,
kedi.
Tam ama ya.
Değil mi ya?
Nefis bir uyku havası var.
Yok yok, ben bugün yogaya gitmeyeyim. Boş ver. Öz disiplini yemişim. Boş ver
gideyim. Olmaz Ayça. Gidilecek. O yogaya gidilecek.
Ama bir şey söyleyeceğim. Ben ondan önce anneme gitsem bu hastalık geçmez mi ya? O... Patır patır yaşlı insanları geçer sanki.
Ya şimdi bu virütik bir şey mi, bakteriyel bir şey mi, nasıl bir şey, bulaşıcı bir şey mi?
Tony'den bana geçtiğine göre.
Ha, o zaman.
Peki öz disiplin psikolojide bulaşıcı bir şeydir değil mi?
Davranış gördükçe model alınan bir şeydir.
Evet, yani arkadaşın, bulunduğun yerin huyuyla huylanırsın.
Evet.
Diye bir tasavvufta bir söz vardır. Benim çok hoşuma.
Arkadaşların kötü. Ben o iyi ama arkadaşları kötü. Çevresi kötü. Evet. Çevresi kötü. İşte böyle bir şey. Model olmak o açıdan çok önemli.
Evet.
Hakikaten yani çocuklar da büyürken neyi görüyorlarsa onu norm olarak alıyor. Normali o oluyor. Yani bakıyor mesela bir yetişkin belli bir saatte kalkıyor, belli bir işe gidiyor, bir şey yapıyor. Ya da hani evet. evde bir rutini var. Hani çalışması şart değil çünkü evet. disiplinli olması için insanın. Evde bir rutin var. Belli zamanda belli işler yapılıyor. Hani o sorumluluklar yerine getiriliyor. Hani bu çok önemli.
Yani bir dönem dağıtsa bile çocuk o öz disiplini eninde sonunda alıyor. Değil mi?
Tabii.
Çünkü benim gençliğimde çok dağıttığım bir dönemim oldu 10 sene kadar böyle. Yoksa ben de kötü aile çocuğu değilim
tabii
sonuçta
ki.
Ama aşırı dağıttığım bir dönemim oldu. Ama şimdi ne oldu? Yine benim ilk öz aldığım disipline geri döndüm. Öz evet. disiplin dediğimiz belki de öz aileden aldığın öz disiplin
evet.
de ve olabilir.
Senin kendi kendine benim için doğru olan bu aslında deyip oradan davranış değişikliğine geçmen.
Evet.
Şimdi ne kadar disiplinli olursak olalım zaman zaman hani biz de sapabiliyoruz yani yapmamız gereken şeylerden. Çünkü hayat bu kadar sabit bir şey değil işte yani bir anda bir şey oluyor, her şey allak bullak oluveriyor.
Evet,
pat diye bir şey geliyor başına, Allah vermeye bir hastalık, bir kaza geçiyor, bir şey oluyor, Allah vermesin ama
nasıl oluyor,
o rutinden kaçabiliyorsun.
Evet.
Ve ya da moralini gerçekten çok bozacak bir şeyle karşılaşıyorsun hayatta. Motivasyonunu kaybedebiliyorsun.
Evet.
Şimdi önemli olan onu fark edip oradan bir süre sonra tekrar ona geri dönebilmek.
Evet.
O disiplin, her neyse o davranış, bahsettiğimiz konu, oradan oraya geri dönebilmek. Şunu biliyoruz, bir süre sonra bu, eğer disiplinli bir şekilde yapmaya başladıysan onu, bak sen ne diyorsun, yapmayınca pişmanlık duymaya başlıyorum diyorsun. Şimdi onun eksikliğini, noksanlığını hissettirmeye başlıyor o sana, eğer zaten o sende oturduysa.
Evet.
Yapmadığın zaman rahatsız oluyorsun. Şimdi sen mesela çok düzenli yürüyüşe gittiğini biliyorum. Annene gidiyorsun, ya bisiklete biniyorsun ya yürüyerek gidiyorsun. Bir hareket var hayatında.
Evet.
Şimdi sen bunu yapmadığında onun rahatsızlığını belki hissetmeye
çok
başlıyorsun.
Çok duyuyorum ya ve etrafımdan çıkarmaya başlıyorum sinirimi.
İşte o, çünkü seni rahatsız etmeye başlıyor. Alışkanlığın var ya,
evet.
O disiplinin senin için iyi olduğunu biliyorsun ve onu yapmamış olmak seni rahatsız ediyor. İyi hissetmemeye başlıyorsun. Ve yaptığın zaman, ben de öyle mesela bir yürüyüşe gittiğim zaman oh diyorum, böyle bir iyi geliyor.
Evet.
Oh diyorum, bunu yapabildim. Bunu yapabilmek iyi bir şey. Yani iyi geliyor bana. Bunu başarmak hani kendimi iyi hissettiriyor.
Saygı duyuyorsun.
Evet, daha çok saygı duymaya başlıyorsun.
Bir de kendine saygı duyunca o zaman kendini de daha bir sevip daha iyi bir hayata layık buluyorsun.
Aynen öyle. Şimdi onu söyleyecektim. Ya, evet bak, ben buna layığım. Ben daha iyi bir hayata layığım,
evet,
aslında
abi.
Ve ben bunu yapabiliyorum dediğin an, işte bak, özgüveni böyle besliyorsun.
Evet.
Aynen böyle besleniyor benlik.
Bir de bir şey söyleyeyim mi? Benim o psikopat bir tarafım vardır Özge. Bir şey kötü gitti mi kendime cezalandırırcasına daha da kötü gider ve bir fikir yanlış olduğunu bilmeme rağmen insanların yanında o vahşi fikri, ya beni yanlış anlasınlar ve bana karşı büyük yargı yapsınlar diye kendimi cezalandırmak için, insanların beni yanlış bulması için onların yanında çok şiddetli şekilde yanlış fikri savunuyorum. Böyle bir manyak tarafım var abi.
Aslında senin onların seni cezalandırmasını ve böylece belki de kendini rahatlatmak istiyorsun yani.
Ne bileyim ben ya, ama çok yorucu bir şey bu.
İşte o yüzden rutin, işte bak, iyi geliyor bize. Rutinde kalıp belli şeyleri düzenli olarak yapabildiğimiz zaman, evet, bütün bu çalkantılar, belirsizlikler, hani öz cingarlar.
Öz cingar.
Bunlara gerek kalmıyor. Biraz böyle monoton gibi geliyor belki hayat, ama aslında besleyici bir tarafı var. Bir de şu önemli, ben bunu da çok çok önemsiyorum. Yani yanlış eşleştirmeler yapabiliyoruz biz. Hani disiplinli olmak son derece sıkıcı bir şey. Sıkıcı olmak demektir. Ya da disiplinli olduğu zaman hayatın zevklerinden vazgeçmek demektir. Ya da hani disiplinli olmak demek hiçbir şeyden, hani keyfi yok saymak demektir,
evet,
falan gibi böyle bir yanlış eşleştirme
gıcık
olabiliyor.
Gıcık insan profiline dair,
ha, ya da
sanırsın.
Gıcıktır. Hani disiplinli olan insan ya da işte obsesiftir falan gibi. Hani böyle bir işi çok düzenli, düzgün yapıyorsa, aa işte o obsesiftir falan gibi bir şeyle eşleştirme.
Evet.
Onları yanlış yapıyoruz.
Mesela biz güçlü
aslında.
Şahin'i obsesif diye değerlendiriyoruz. Çünkü hani çocuk toplu, bir şeyin yerini seviyor orada, aynı yerde kalmasını falan diye. Hayır abi, ben düzenliyim diyor ama bize inandıramıyor mesela.
İşte hemen etiketlemek çok kolay yani aslında. Ama içerik ve çok önemli, bir de hakikaten özellikle hani çocuklara ve gençlere hani bu disiplin şeyi kazandırılmaya çalışılırken ödül yerine, hani ödül ceza vardır ya, hani
borç istemek ödül lazım. Yerine...
Varsa şuradan bayram da geçti. Kutlamak. Takdir etmek,
evet,
ailece
abi.
Kutlamak. Yani çocuklarla da bu çok önemli bir şey. Hani şunu şu kadar yaparsan sana şunu alacağım. Ya da bunu bu kadar başarırsan seni şuraya gezdireceğim, götüreceğim yerine, asıl o beceriyi sergileyebilmiş olma durumunu takdir etmek ve kutlamak. Atıyorum hani 5 gün boyunca odasını topladı mı, o akşam onun sevdiği bir yemeği yapıp mesela ailece, hakikaten
yazık ya.
Bunu başarabildin sen. Bakar mısın? Ne kadar güzel bir şey yaptın. 5 gün boyunca odanı topladın. Bu harika bir şey.
Aslında
bu çok
bize.
Çok çaba harcadın ve bunu başarabildin. Bu akşam da bunu kutluyoruz.
Aman
sen abi. Odanı çok güzel toplayabilen bir çocuksun.
Mesela ben bunları desem benim babam acayip gıcık olur. Bu ne biçim dublaj Türkçesi kullanıyorsun diye. Gıcık olur bana.
Ya bu şimdi belki daha küçük yaştaki bir çocuk için yapılabilir ama mutlaka onların da ulaşılabilecek bir şey var. Onlar daha çok başkalarının yanında kendileri hakkında güzel şeyler duymaktan hoşlanıyorlar. Yani evet tabii onlara da söylüyoruz. Hani bir cümleyle sen bunu akşam söylersin ya. Yani. Ama sen hakikaten bak çok gurur duyuyorum. Çünkü bak 5 gün boyunca atıyorum kendi kendine kalkıp okula gitmeye gayret ettin. Evet arada ben bir iki ben seni hatırlattım belki ama yok çoğunlukla ya. Sen yaptın
ya
bunu.
Ya Memo'ya buna ver. Söyle var ya nasıl senden onu burnundan fitil fitil getirir. Hadi şimdi şunu istiyorum o zaman. Madem şunu istiyorum. Oo.
Başka bir şey ne
bence
seçersin?
Hiç tamamen indifferent kalmalıyım.
Indifferent. Hiç fark ettirmeyeyim diyorsun. Ellemeyeyim öyle kalsın diyorsun.
Evet abi.
Yani şimdi her çocuğun huyunu suyunu en iyi annesi babası biliyor.
Yok,
yani.
Çok istismar ediyor bizi.
Ona göre bir yöntem yok.
Hemen iPhone 7 ister ha öyle mi? Demek çok iyi çocuğu. Hadi bakalım deyuslar alın iPhone 7'yi.
Tamam o da uzun vadeli hedefin olur dersin sen de.
Ya ama bence senin söylediğin takdir daha iyi.
İşte yani... Çünkü özünde beceriyi kutlamak, kazanılmış bir beceriyi fark ettirmek hedefimiz. Yoksa sen ne bileyim bir şey elde etmek için o davranışı yapması çok kalıcı kılmaz onu bizim için. Çok anlamlı da olmaz. Evet. Onu alıp kendi benliğiyle eşleştirebilmesi önemli bizim için.
Evet.
O şeyi başarmış olmanın ona verdiği hazzı yaşaması önemli. Çünkü işte bu hazdan gidecek sonra başka becerilere, başka çalışmalara, başka kazanımlara.
Doğru.
Asıl onu oraya koymamız önemli. Yoksa işte 5 gündür ödevini yaptın ya da işte bir hafta boyunca odanı topladın. Ben de seni gezmeye götürüyorum. Şimdi bunu eşleştirirse hata yani.
Ya bir özge diyelim sen bir adaya düştün. Issız bir adaya düştün. Ben sana dediler ki bir çocuk çok saçma ıssız adayla hiç alakası yok ama meğer sen varmış yoksa bizi öldüreceklermiş.
Evet Allah geliyor bir top geliyor şimdi. Sayın dinleyici şimdi... geliyor hep beraber karşılıyoruz evet gel Ayça dinliyorum.
Bir çocukta en önemli şey nedir diye sorsa her şeyden önemli bir şey bulmak bir şey söylemen gerekiyor. Yoksa seni öldüreceklermiş bir tek şey söyle çocukta neye önem verirsin? Psikolojisinin iyi olduğuna dair. Bir en önem vereceğin şey ne olacak? Bir şeye indirgemek gerekirse.
Başkalarına çok... güvenebiliyorsa.
Ha. Öyle mi?
Şuradan hareketle gidiyorum. Başkalarına güvenen bir insan kendine önce güvenebiliyordur.
Ha. Bak işte öyle düşünmemiştim doğru.
Başkalarına güven, başkalarıyla güven ilişkisi kurabiliyorsa.
Hadi ya.
Çok önemli bir şey. Çok çok çok önemli bir şey. Benim için çok önemli bir şey yani ha, bu işin içinde olan bir insan olarak.
Ha bu işin içinde olan bir insan evet.
Çünkü kendine güven, başkalarına güvenebilmek önce kendine güvenebilmekle, risk alabilmekle ilgili bir
ama
şey.
Ama peki
yani.
bu zamanda bir çocuğu başkalarına güven yetiştirmek doğru mu hani bu kadar manyak dolu bir dünyada?
Şimdi şöyle sevgi ilişkisinde güvenli bir sevgi ilişkisinde olabilmesi. Bu demek değildir ki hayal kırıklığına uğramayacak bak. Uğrayacak, onu da kaldırabilecek. Ama güvenmekten vazgeçmemeli. Yani güvenli bağ kurabilmeli. Bu önemli. Ha birisiyle olmadı ama öbürüne, ama öbürüne. Anlatabildim mi? O kendine de işte ondan da dedim ya risk almakla da ilgili bir şey. Kendine güveniyorsa birisiyle olmadı diye illa başkasıyla da olmayacak diye
manita
şey
ilişkisi mi yoksa?
Manita olur, iş arkadaşlığı olur, dostluk, sınıf arkadaşlığı olur. Hani iş ortamı ilişkisi olur. Bu önemli bir şey yani. Çok da kişisel de almaz o zaman. Hani diyelim ki ben ona yaptım. Tamam olmadı. Onunla olmadı diye başkasıyla olmayacak anlamına gelmez.
Peki bu kişisel almamayı nasıl başarabiliriz? Bu da öz disiplinin içinde bir şey mi? Yani biz bunu çalışarak elde edebilir miyiz? Hatırlayarak bu kişisel değil diyerek kendimize telkin ederek mi?
Yani onu öz disiplinle kararlılıkla falan belki ilişkilendirebilir.
Yani birisi bir hareket yaptı. O hareketi ben kişiselleştirmedim. Ama öz saygımı da korumak istiyorum.
Ha evet tamam. Mesafeyi koyarsın.
Mesafe onu. Koyacağız. Abi evet. Bu mesafe önemli ya.
Çok. Geçen sezonda da çok konuşmuştuk ya hani evet. Nasıl koruyacağız kendimizi diye. Çünkü şöyle bir şey var. Hadi biz kendimize güvendik tamam evet. Başkalarına da güvendik karşımızdaki rahatsız bir insansa evet. Ne yapacağız yani her şey olduğu gibi kabul edeceğiz anlamına gelmiyor ki bu. Onu orada işte görüp sezip anlayıp onu orada bırakmakla ilgili bir şey kendimize zarar vermeyecek şekilde ya da o ilişkinin mesafesini korumakla ilgili bir şey bu.
Evet.
Ama bu şu da değil hani o bir şey gibi düşün. Hani böyle bir lastiği çekersin uzar ya.
Evet.
Lastiğimiz esnek olmalı. Hı-hı. Deneye deneye. Kimine göre çok gereceğiz, uzakta tutacağız. Ama kimine göre iyice yakınlaştıracak kadar da güven bağı kurabileceğiz. Hmm. Herkese çok uzak durursak bu sefer güven ihtiyacımızı hissedecek yakınlıkta ilişkiler kuramayabiliriz hayatımızda. Kendimizle de ilgili bu sefer sorgulamalara başlarız. Çok uzak, çok da yakına, herkesi de çok yakınımıza alırsak bu sefer de çok hani incinmeye açık hale getirebiliriz kendimizi.
Yani işte evet.
Bizim... O yüzden böyle esnek bir lastik mekanizmasını oturtabilecek durumda olabilmesi lazım yetişkinliğe geldiğinde bir kişinin. Evet. Bence o da biraz işte şeyden geliyor. Güvenli bir ortamda büyümek, kendine güvenmek ve başkalarına da güvenli bağ kurabilirliği kazanabilmek. Çünkü o güvenli bağ içinde bak risk de alabiliriz. Yanlış da yapabiliriz. Yanlışlarımıza gelen uyarıları kişiselleştirmeden alıp kendimizi de geliştirebiliriz. Hmm. Orası bir şey gibi düşünüyorum ben onu. Böyle bir güvenli bir alan yaratmış.
Mabet.
Gibi. Orada kendimiz rahat bir şekilde hani kendimizi geliştirmeye, üzerimizde çalışmaya devam edebileceğimiz bir alan gibi geliyor bana.
Avatar'ın şeyi balonun içinde oluşu gibi.
Gibi sanki.
Bir, o zaman ikinci şarkını dinleyelim istersen, sonra da son düzlüğe girelim.
Tamam.
İkinci şarkın ne?
İkinci şarkıda yine bir Kenan Doğulu'nun caz albümü çıkarmış, İhtimal.
Aa ne güzel.
Evet.
Caz albümü mü çıkarmış?
Evet öyleymiş. Ay dur söyledim, ben de onu yalancısıyım. Ama şarkıyı dinledim, güzel bir şarkı.
Endam şahane yüzünü gösterdin. Sonunda esir alan bu kurşuni bakış, akıllara ziyan bu buğulu tebessüm. Doğru söyle, benim yerimde olsan seni seçmez miydin? Kuşkusuz insanın elinde değil, akıl çelen gözlerine vurulmamak. Herkesin var bir zayıfı, benimkisi zat halimiz ve siz bunu biliyorsunuz. Doğru zaman şimdiymiş işte, ikimiz de keşifte, yollar kesişti işte. Var mı sence ihtimal, cesaretin tamam mı? Kolay değil biliyorum, şey herkese oldu. Var mı bir küçük ışık, hazırsan istiyorum. Bir cesur adım, biraz da umudun olsun. Gösterdin sonunda esir alan bu kurşuni bakış, akıllara ziyan bu buğulu tebessüm. Doğru söyle, benim yerimde olsan seni seçmez miydin? Kuşkusuz insanın elinde değil, akıl çelen gözlerine vurulmama. Herkesin var bir zayıf yönü, benimkisi aşikar ve sen bunun farkındasın. Doğru zaman şimdiymiş işte, ikimiz de keşifte, yollar kesişti işte. Var mı sence ihtimal, cesaretin tamam mı? Kolay değil biliyorum, hangimiz almadık yara? Var mı bir küçük ışık, hazırsan istiyorum. Bir cesur adım, biraz da umudun olsun. Bir cesur adım, biraz da umudun olsun. Uçmaya hazır bir çift de kanadın olsun.
Güzelmiş bu çocuğa da, Beren Saat iyi geldi.
Vallahi güzel değil söylemiş mi? Değil mi?
Güzel şarkı, 10 numara. Aslında çok iyi müzisyen zaten de. Bence evet, iyi olmuş böyle bir süpürgeli davul kullanması falan. Çünkü 10 numara müzisyenlerle çalışıyorlar bir de. Türkiye'nin evet, en iyi müzisyenleriyle tabii, tabii çalışıyorlar. Öyle. Hakkını versinler artık. Zaten nasıl evet, olsa müzik de albüm satmıyor, etmiyor.
Valla işte belli bir aşamaya geldikten sonra yeni bir arayış oluyor herhalde. Yani tabii farklı tabii, artık bir tarz
pop,
olmuş.
Pop pop artık ya, dinlenecek şey değil onlar.
Kalmadı
ya.
Kalmadı diyorsun değil mi? İşte dinlenecek şeyler değil. Biz de böyle arada buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Bakalım.
Yok yok, 10 numara iş çıkarmış Kenan Doğulu'ya, helal güzel olsun. Olmuş.
Evet, en son şarkımız da güzel, söylemeyeyim bitirince çalarız. Bitin,
bir 10 dakikamız kaldı.
Az bir süremiz kaldı evet. Bu kutlamak demiştim. Yani gerçekten şunu aktarabilmiş olmak çok önemli. Yani disiplinli olmak illa senin istediğin şeyde olmayabilir ama kendi istediği bir şeyde disiplinli oluyorsa mesela bu kutlanabilir. Ya da şu da var. Bunu biz de deneyimleyerek ben de yaşıyorum mesela. Hani dedik ya rutin monoton ama
evet,
rutinin olduğu zaman aslında rutinin olmadığından çok daha fazla şey yapabiliyorsun hayatta.
Evet.
Belli saatte belli şeyleri koyduğun zaman hani hiçbir şey planlamadan geçirdiğin bir günden güne nazaran çok daha fazla şey katabiliyorsun ve o zaman hani sorumluluklarını da yerine getirebiliyorsun ama eğlenceli, keyifli şeyler için de zaman ayırabiliyorsun.
Evet.
Onu da koyabiliyorsun içine. Dolayısıyla da hani illa böyle disiplinli bir hayat yaşayacağız, her şey çok disiplinli olacak ama bu çok sıkıcı olacak, böyle bir şey yok aslında hayatta.
Evet.
O yüzden de hani bunlar bunu, o yüzden de diyorum hani neyle eşleştirdiğimiz çok önemli. Hani bütün hafta belki monoton bir şey yaşayıp rutine girip ama hafta sonunu da keyifli şeyler için planlamak. Hani güzel bir ödül olarak kendimize verebileceğimiz bir şey olabilir. Ya da tam tersi eğer yoldan çıkarsak, hani disiplinli bir, belli bir davranışı gerçekleştiremezsek, özellikle mesela çocuklarda da böyle, istenen davranış gerçekleşmediğinde belki o zaman da hani bazı haklardan mahrum kalmak gibi olabilir. Bunun için de kuralların önceden belli olması gerekiyor, özellikle çocuklarda.
Hı hı.
Yani işte hatırlıyor musun ilk seninle programa başladığımızda da konuşuyoruz bu hak ve sorumluluk evet, meselesi. Yani bazı şeyler hak olarak elde edilmeli. Ne zaman? Belli sorumlulukları yerine getirdiği zaman. O sorumluluklar yerine getirildiğinde o hak elde edilebilir. İşte atıyorum çok basit. Az çok herkesin okul zamanı öyledir ya, işte ödev bitmeden bilgisayar yok gibi ya da işte ödev bitmeden bir televizyon yok gibi bir şey mesela. Ha yoksa, ödev yoksa ya da işte hedeflenen davranış gerçekleşmediyse hani üzgünüm ama yok. Hani evet, bugün bu yok. Ne oluyor? Ceza da değil aslında. Sonucu yaşamış oluyor orada çocuk. Hani ne oluyor? Belli bir hakkını elde edememiş oluyor gibi oluyor. Bu şu açıdan da önemli aslında Ayça. Tahammül etmeyi, beklemeyi, sabretmeyi böyle öğreniyor aslında çocuklar. Yok, çünkü aslında çocuklukla bu çok ters düşen bir şey. Yani çocuk dürtüseldir çünkü. Anında olsun ister. Anne anne anne anne ister de ister ister de ister. Hani sen diyorsun ya sinek gibi, bu kara sinek gibi
evet,
beynine
ya,
beynine böyle. İlla illa illa illa illa. Ama her istediğini de her dakika elde edemezsin. beklemeyi, sabretmeyi öğrenmesi ve hazzı ertelemesi evet. çok önemli. Yani hazzı erteleyebilmeyi beceriyor olması çok önemli. O yüzden de hani kısa vadeli hani sonuçları da bekleyebilmesi çocuğun önemli. Uzun vadeli sonuçları da bekleyebilmesi önemli. İşte kısa vadeli sonuç ne olabilir? İşte ödevi bitince televizyonu izleyebilmek ya da bilgisayar, bir saat bilgisayar oyunu, her neyse ailenin belirlediği kural. Hı hı. Ama o ne yapıyor? Kısa sürede olsa o da ödev saati boyunca o hazzını ertelemeyi öğrenmiş oluyor aslında. Hmm. Sabretmeyi, beklemeyi öğrenmiş oluyor.
İşte bu bebeklikten itibaren şey oluyor. Mesela bizim şimdi hamile ve yeni bebeği doğan insanlar, kızlar var, dinleyicilerimiz. Onlara da aslında hep söylüyorum onu. Bu çocuk der demez memeyi ağzına vermeyin hemen. Biraz ağlasın orada. Çünkü biz öyle yaptı. Aman ağlamasın diye. Ben çok rahatsız olurum bebek ağlamasından. Hmm. Sırf o cayırtıyı duymayayım diye memo ne de gık dediği anda ağzına dayadım biberonu, memeyi, işte çikolata, ne istese. Aslında en kötü işte bu. O da sabır etmeyi öğrenemiyor çocuk.
O anda hemen olsun istiyor. İşte, öğrenmiştir ama bu yaşa
pompa,
kadar.
Ben buna pompa diyorum. Ha. Birazcık pornografik dursa yine pompaya başlıyorlar yani.
Evet.
Sanki evet. anneye götü affedersin totosuna bir hava pompası takmış da hava veriyor en sonunda anneyi patlatana kadar
evet.
En sonunda evet. öyle pompaya başladılar diyorum ben mesela. Çünkü başka bir şey yok onun.
Evet. İşte orada da şu hani karşı taraf olarak hani ebeveyn olarak da bizim de şuna hazır olmamız lazım. Bu kolay olmayacak.
Neye?
Yani bizim de çocuğun o sabırsızlığına sabretmemiz gerekiyor. Çünkü bu kolay olmayacak yani. Hani o dediğin gibi ağlayacak. Ve sen artık biraz bunu dert etmemeyi kafaya koyacaksın. Karar olarak da sen de onu koyacaksın kafaya yani. Ağlasın 5 dakika bir şey olmaz. Hani uygun gelince şey yapınca bakacağım evet. gibi.
Hatta şimdi bizim nesilde çocukta dövmek yok ya. Hı hı. Ben bazen böyle giriştiğim olmuştu tabii memoya çat diye kafaya falan ama çok az pindi. Yani tarihimize baktığımızda 2 ya da 3 keredir en fazla 16 senede. Yani peygamber olsa daha fazla döver değil mi? Şimdi birkaç tane arkadaşımla da onu konuşuyoruz. Onlar da böyle çocuk mesela kafasını bir yere çarpıyor ya, yanlışlıkla ya da ayağını bir yere gömüyor. Tam da ona sinirli olduğum zaman arkadaşım geçen gün diyor ki oh çoluma değsin diyor. Ben aynı hissi ben de yaşadım. Sanki senin intikamını almış gibi böyle. Tak tövbe estağfurullah. Allah korusun.
Allah korusun ama tabii.
Celle şane. İptal. Ama insan böyle bir masayı sevesi geliyor. Allah senden razı olsun masa.
Hele bir de ergenliğe girip kokmaya başladılar mı daha da bir.
Anam ne kokuyorlar onlar öyle. Geçen gün ben nerede bir ergenin yanına hem dolmuşta bir ergen yanıma oturdum. Hem o yaşlar nasıl tütüyorlar.
Ay çok işte böyle ergenler çocuklar böyle ama değil şöyle bir şey var. Ya. Yani tabii ki bizim istediğimiz gerçekleşmediğinde ya da bizim doğru olarak inandığımız şeyi onlar yapmadığında ya da sözümüzü dinlemediklerinde tabii biz de frustre oluyoruz. Yani engellenmiş hissediyoruz, çaresiz hissediyoruz, öfkeleniyoruz ve o anda sevgi ve şefkat duygularımız daha uzak oluyor yani onlara.
Ya ben hiç sevmiyorum. Mesela
öfke duygumuz daha fazla oluyor.
Mesela bakıyorum hiç sevmiyorum diyorum ya. Nasıl olur bir anne çocuğunu nasıl sevmez? Öyle zamanlarda hiç bir zerre sevmiyorum herifi.
Şimdi koşulsuz diye bir şey yok. Yani hiç sevmiyorsun anlamına gelmiyor. O anda hoşlanmıyorsun anlamına geliyor.
Hiç hoşlanmıyorum
geliyor.
Evet.
Ha, o anda sevmeyebilirsin. O anda öfkelenebilirsin. O anda sinirlenebilirsin.
Ama Özge o anlar hep o an haline gelirse.
İşte önemli olan o yüzden ailede diyoruz biz bunların halledilmesi gerekiyor. Sürekli kalıcı olursa o zaman artık tehlikeli olmaya başlıyor. İşte o zaman böyle hoşnutsuz duygularla dolu bir ortama dönüşmeye başlıyor.
Anne.
O yüzden de dengeleyecek şekilde bunları oturup konuşup halledebiliyor olmamız
lazım. Ben hemen bir şey National Geographic'i açayım şimdi herif gelmeden
evet,
okuldan.
Yani ailece bir şeyler yapmak. Ve de dinlemek onları. Şimdi mesela yalım biz bir süredir bizim şey Game of Thrones seyretmemizi istiyor.
Ha.
Biz seyretmemiştik, izlememiştik o diziyi. İlla izleyin,
çok
illa
iyiymiş.
İzleyin, illa izleyin diye. Benim için çok kolay bir şey değil çünkü bu diziymiş. Evet. Bir sürü seri var. Hani bir başlayınca uzun süre devam edecek bir şey.
Seyrettiniz mi?
Başladık şimdi izlemeye.
Abi büyük sabır sizinki de be.
Ama şunu fark ettim. Çok istiyor. Ve bunun bir anlamı var. Neden bu kadar çok istediğini sormadım ama onu çok istiyor, biliyorum.
Onunla aynı şeyi, zevki.
Muhtemelen orada ortak bir alan yakalamak istiyor bizimle.
Ama başka laf yok. Mesela bizde de Pokemon var abi. Bak bizim mesela dinleyiciler de var. Memo'nun Pokemon'una şahit oldular. Başka laf yok abi. Başka laf yok.
Evet, oraya sardırıyor.
Sardırıyor abi.
Evet.
O nasıl bir şey ki böyle diyorum ya. Kardeşim diyorum, ve kendisi belirliyor konuları. Mesela benim söylediğim hiçbir şeyi konuşmuyor. Hı-hı. Hiçbir konudan bahsetmiyor. Hiç zevkli gelmiyor. Sadece kendi belirlediği sorular. Bu egoist nesiller, egoist erkekler yaratan annelerdenim ben de maalesef.
Estağfurullah, ama hani sadece orada onu, hani bir laf var ya, ben onu da seviyorum. Hani zorla güzellik olmaz ama güzel güzel zorlayabiliriz. Bir şekilde... Tamam,
güzelmiş
biraz,
bu.
Evet, bu Yankı Yazgan'ın bir sözü sanırım. Hoşuma gidiyor bu. Evet, onu seyre yapmaktan hoşlanabilir. Ama bak ne dedin? Bu akşam hemen dedim bir şey açayım da dedim üçümüz bir oturalım, evet, bir şey yapalım dedi. İşte bak, bu güzel güzel zorlamak. Hadi hadi oğlum bilmem ne falan. Hani bilirsin yani, her anne çocuğunun dilini bilir.
Evet.
Bir şekilde bilir. Onu sen bilirsin, ayarın dozunu, nasıl şekilde, hangi kanaldan ona ulaşacağını. Oradan girip yapabilirsin. Yeter ki hani buna niyet et.
Evet.
Fark etmekle başla. Bak ne dedin? Eyvah, hani kaçarsa bunun ayarı şey. Şimdi kaçmasın diye hemen bir davranışa geçmekle başlıyor her şey aslında. O yüzden de diyoruz yani, bak hiç, davranışı oturtmak, değiştirmek, bunlar hiç kolay şeyler değil. Biraz disiplin, kararlılık, azimli olmak, sabırlı olmak, özellikle çocuklarla ilgili bunlar gerekiyor. Onlar bizi gördükçe kendilerini görüyorlar. Doğru. Bizde görüyorlar kendilerini. Bizim de hani ebeveyn olarak görevimiz ne dedik? Hani onları bir şekilde kendi başlarının ayaklarının üzerinde duracak hale getirmek için bunu yapmak.
Yes. Bitti program.
Bitti.
Vallahi su gibi attı. Haftaya çarşamba saat 15'te Disco Psiko'da psikolog Özge ile, soyadını söylemiyoruz. Özge Disco.
Özge Disco.
Psikolog Özge Disco ile görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.